Ayrım 3.
Tatsız şeker. Cemil Özgür devletle iş tutan büyük müteahhitlerden biridir. Şu anda şeker fabrikaları anonim şirketi genel müdürü Aydın Arat'a rüşvet vermek suçundan tutuklu bulunan Özgür, 9 şirketten oluşan büyük bir kuruluş baş yöneticisidir. Özgür son zamanlarda milli eğitim işleriyle de yakından ilgilenmiş ve Lockheed şirketinin ünlü komisyoncusu Nezih Dural ile birlikte yeni kurulan Milli Eğitim Vakfı Ankara Şubesi kurucuları arasında yer almıştır. Buraya bir nokta koyup Aydın Arat'a geçelim. Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 5-6-1980 gün ve 1474-24-1475-75 9 ve 11 sayılı kararları ile kurum inşaatlarını yapmakta olan müteahhitlere %30 oranında ek ödeme yapılması kararlaştırılmış ve bu ek ödemeler eski ihalelere uygulanmıştır. Bu karar şeker fabrikaları anonim şirketi ile iş tutan müteahhitlere milyonlar kazandırmış, devlet hazinesinden ise milyonlarca lira para çıkmıştır. Ağrı, Bor, Çarşamba, Elbistan, Muş, Ilgın ve Erciş'te yapılan şeker fabrikaları için bu kararlardan sonra Cemil Özgür'ün de aralarında bulunduğu müteahhitlere şeker fabrikası anonim şirketi tarafından milyarlarca ek ödeme yapılmıştır. Bunlardan başka ayrıca şirketin inşaatlara verdiği demir ve çimento bedellerini %25'i oranında müteahhitlere kazançla sağlanmıştır. Müteahhitlere milyonlar kazandıran şeker fabrikası anonim şirketi yönetiminin genel müdürü Aydın Arat'ın görev süresinde 1500 kişinin yerleri değiştirilmiş, şeker öğrenci yurtları da sağcı militanların karargahı olarak kullanılmıştır. Bu konular daha sonra Cumhuriyet'te Erbil Tuşarp arkadaşımızın haberlerinde ve gözlem köşesinde yer almıştı. Şimdi gelelim son olaya. Aydın Arat, Ankara'da Çankaya Kırçiçeği Sokak 5-9 numaralı katı 3-10-1981 tarihinde Ayla Akıncı adındaki bir bayandan 5.800.000 Türk lirası karşılığı satın almıştır. Bu para Ayla Akıncı'ya Cemil Özgür'ün eski muhasebecisi Ramazan Şerif Şekerci tarafından yatırılmıştır. Şu özetlediğimiz olaylar başlı başına kuşku verici niteliktedir. Kamu kesiminde büyük müteahhitlere iş veren büyük bürokratlar oturdukları katlardan bindikleri arabalara kadar her şeyin hesabını açık açık vermelidirler. Aydın Arat şimdi Ankara mahkemelerinde bu hesabı vermeye çağrılmıştır. Şeker fabrikalarının yaptırdığı çağrışımla bir soru daha soralım. Şekerbank'tan 1 milyar 333 milyon kredi alıp vermeyen iş adamları ile ilgili soruşturma ne oldu? Şekerbank'tan çıkan milyarlık krediler, şeker fabrikalarından ödenen milyarlık paralar bu düzenin yıllarca nasıl işletildiğini ortaya koymuyor mu? 3 Haziran 1981 PAN. Siyasal alanda antikomünizm bayrağı ile dolaşanları şöyle bir araştırın. Bunların birçoğu sosyalist ülkelerle ticaret yapan yurttaşlarımızdır. Anlaşılan komünizm ticareti ile komünistlerle ticaret birlikte yürütülmektedir. Resmi ideolojileri Marksizm-Leninizm olan ülkelerde piyasa ekonomisi kurallarına göre oluşturulmuş şirketler, her nedense Türkiye'de resmi ideolojileri anti-Marksizm ve anti-Leninizm olan çevrelerle kazanç paylaşmak amacıyla şirket kurarlar. Bu olgu tekelci kapitalizmin sonucu mudur, proletarya enternasyonalizminin gereği midir, detant mıdır, bunları kavramaya doğrusu aklımız yetmemektedir. Sovyetler ve Bulgar şirketleri ile ilişkili olan Türk şirketlerinin sahip ve ortakları hep antikomünistlerdir. Yani Sovyet ve Bulgar yurttaşları ile kapitalist enternasyonal bağlantıları içinde para kazanan leva ve ruble bölüşenler de bunlardır. Ermeni ve Yahudi kökenli yurttaşlarımızı her gün sövüp aynı azınlık kökenli burjuvalarla dış alım şirketleri kurup sosyalist ülkelerle ticaret yapanlar da bunlardır. Kim olacak? Ama iş edebiyata dökülünce bunlardan hızlısı yoktur. Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir. Azınlıklara söv, aynı azınlıklarla ortak ol, sosyalist ülkelere saldır, aynı sosyalist ülkelerin ticaret temsilciliklerini al, Marksizm ve Leninizm'i sövgü yağmuruna tut, resmi ideolojileri Marksizm-Leninizm olan ülkelerle ortaklıklar kurup Moskova ve Sofya otellerinde karargah kur. İyi niyetli sağcılara duyurulur. İç yüzleri budur. Pan Organizasyon Limited şirketi Ankara Ticaret Odası'na 26.587 sayı ile kayıtlıdır. Şirket yabancı yayınların Türkiye genel dağıtıcısıdır. Sovyet yayınları bu şirket tarafından dağıtılır. Lenin'in 45 ciltlik seçilmiş eserleri başta olmak üzere Marksizmin ve Leninizmin bütün yayınları Sovyetler Birliği tarafından bu şirkete gönderilir. Marksist ve Leninist yayınlar yayın evleri tarafından bu şirketten alınır ve okuyucuya satılır. Türkiye'deki sağcılar Marksist yayınların yayılmasından, okunmasından yakınıp kitap yasakları konmasını isterler. Bizler de 20. yüzyılın 3. çeyreğinde düşünce yasaklarının toplumlara zarar verdiğini söyler, sağ ya da sol bütün yayınların özgürce satılmasını ve okunmasını savunuruz. Sağcılar sorarlar, kim sokuyor bu Marksist yayınları ülkeye? Pan Organizasyon Limited şirketi sahipleri hiç böyle solcu, sosyal demokrat, sosyalist, Marksist, Leninist, Trokist ya da Maoist falan filan değiller. Tersine bu yurttaşlarımız solcu değil sağcı, ilerici değil muhafazakar, devrimci değil milliyetçi olarak bilinmektedirler. Sovyetlerle yayın alanında iş tutan en büyük şirket bu Pan Organizasyon şirketidir. İnsan karşı olduğu bir ideolojinin yayılmasına aracılık eder, üstelik bundan avuç avuç para kazanırsa söylenecek söz kalmaz. Kalır mı hiç? Kim bunlar diyeceksiniz, anlatalım. Bir zamanlar devrimci öğretmen kuruluşlarının karşısına çıkarılan Milliyetçi Öğretmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Arıkan'ın muhterem mahtumu Erdoğan Arıkan bu şirketin sahibidir. Ve oğul duyduğumuza göre babası ile aynı siyasal görüştedir. Baba bağırıyor, komünist yayınları memleketimize kim sokuyor? Baba Arıkan'ın peşine takılan milliyetçi, ülkücü, muhafazakar öğretmenler de öfkelenip bağırıyorlar. Kahrolsun komünizm. Ve Arıkan, Marksizm ve Leninizmin ticaretinden milyonlarca lira para kazanıyor. Kahrolsun komünizm, gelsin paralar. Komünizm ticaretiyle komünistlerle ticaret sağcı milliyetçiliğin tekelindedir. Allah devlete millete zeval vermesin. Evet, cezaevlerindeki ülkücüler gerçekleri şimdi biraz olsun anlıyor musunuz? Bir açıklama. Önceki günkü yazıda Mataracı dosyasında adı geçen Suat Sürme'nin ortağı bulunduğu şirketleri sayarken Ergenekon adlı bir şirketten de söz etmiştik. Maliye eski bakanlarından Yılmaz Ergenekon şirket adını kendi soyadı ile bir çağrışım yapabileceğini belirterek bu şirketle hiçbir ilişkisinin olmadığını bilinmesini istedi. Ergenekon'un isteği üzerine durumu açıklıyoruz. 10 Nisan 1981 Sırdaş Hesap. Bankalarda açılan sırdaş hesap ekonomimiz için yararlı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Bilebildiğim sırdaş hesap yolu ile bazı karanlık işler çevrileceğidir. Örneğin kara para dediğimiz karanlık yollardan elde edilen servet sırdaş hesap ile gizlenecektir. Ne bileyim ben, büyük rüşvet olaylarında sırdaş hesap açma yolu kullanılacaktır. Değerli ekonomistlerimiz kusura bakmasınlar ama bu sırdaş hesap biraz ahlaksızlığı teşvik edecek gibi geliyor bana. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz derler. Sırdaş hesap imanın değil ama paranın kimde olduğunu gizlemek amacıyla ortaya çıkarıldı galiba. Neyse efendim, konumuza gireyim. Terörü kim finanse ediyor sorusu çok kimsenin aklına takılıyor. Takılıyor ama kimse bu konuda hukuksal niteliğine kanıt olabilecek belgelerle ortaya koyamıyor. Belki bu aşamada bunu yapmak kolay değil. Bundan sonra yapılacak araştırma ve soruşturma ile terörün mali kaynakları ortaya çıkarılabilecek. Buna inanıyor, daha doğrusu inanmak istiyoruz. Tabii kabul edelim, bu iş kolay değildir. Geçmiş dönemde Türkiye'de binbir türlü odaktan kaynaklanan bir sürü piyon at oynattı. Bunların her birinin kaynaklarını belirlemek çok titiz, çok yönlü ve çok derin araştırmaları gerekiyor. Eldeki bilgilere göre son 2 yılda neredeyse 3 milyar liralık silah ve mermi yakalandı. Yakalananların yanında bir de yakalanmayanları hesaba katarak bunların piyasa satış fiyatlarını düşününüz. Kim sağlıyor bu paraları? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Bu soruları sorunca kahve sohbeti gevşekliği içinde şuradan geliyor gibisinden nara atarcasına yanıt vermenin olayları aydınlatıcı bir yönü yoktur. Bu paraların nerede saklandığını elle tutulur belgelerle ortaya koymak gerekir. Bu yapılırsa Türkiye'deki terörün bir bölümü çok önemli ipuçlarıyla gözler önüne serilmiş olur. Bu yapılmazsa kısır döngüler içinde zaman yitirir dururuz. Konuya sırdaş hesap ile girdim. İzninizle konuyu biraz daha açayım. Terörü birileri finanse ediyor. Bu güç yurt dışındadır, yurt içindedir bilemem. Ama hiç olmazsa silaha ve teröre yatırılan paranın Türkiye'de bazı kimselerin hesapları üzerine işlem görmesi de büyük olasılıktır. Öyleyse teröre bulaştığı sanılan kişilerin banka hesaplarına şöyle bir göz atmak yararlı olacaktır. Bir takım politikacıların banka hesaplarında parlamenter geliri ile ve miras yoluyla edinilmeyeceği açık olan yüklü paralar ve de ayrıca çeşitli taşınmaz mallar çıkarsa bunları nasıl yorumlayacağız? Sırdaş hesap belki bir kısmın imdadına yetişmiştir. Ama belki gizlenmemiş, gizlenmeye gerek görülmemiş ya da özellikle gizlemeye zaman bulunmamış banka hesapları ve servet bazı olaylara ışık tutabilir. Bilmem yanlış mı düşünüyorum. Yeni yönetim bu operasyonları yaparsa terörün önemlice bir bölümü açığa çıkacaktır. 17 yaşındaki bir çocuğun eline Kalaşnikov, Browning, Smith & Wesson markalı silahları tutuşturanlar kimlerdir ve kimler sağlamıştır bu mali kaynakları? Milyonları, milyarları. Ve bu paralar kimlerin hesaplarında işlem görmüştür? Sırdaş hesaptan önce ve sırdaş hesaptan sonra. 17 Ekim 1980. Planlı devletçilik. Atatürk ilkeleri bir bütündür. Bir bütünü bölüp parçalamaya olanak yoktur. Nasıl laiklik ilkesinden soyutlanmış bir Atatürkçülük söz konusu olamazsa, devletçilikten ayrı bir Atatürkçülük yorumu da olamaz. Planlı devletçilik Atatürk döneminin iktisat politikasının özüdür. Bu tarihsel gerçeği hiçbir yorum değiştiremez. 1929 bunalımından sonra genç Türkiye iki yol ağzındaydı. Ya özel girişimci liberal bir yol izlenecek ya da planlı devletçilik yoluna sapılacaktı. Öyle yapıldı. Atatürk döneminin başarısı liberal ekonomi yerine planlı devletçilik yolunun izlenmesindendir. Atatürk 1929 dünya ekonomi bunalımından sonra gerçekten iki seçenekle karşı karşıya kalmıştı. Birinci seçenek o tarihlerde serbest fırka adıyla kurulan liberal kapitalist gelenekçi ve tutucu bir partinin yaydığı ve savunduğu özel girişime dayalı liberal yol. İkinci seçenek ise Kadro dergisi tarafından savunulan planlı devletçilik uygulamalarıydı. Atatürk bu ikinci seçeneği uygun buldu ve Türkiye bu bunalımın yıkıntılarından ancak planlı devletçilik ile çıkmasını bildi. Kadro dergisi birçoğunun sandığı gibi Marksist görüşlü bir yayın organı değildi. Kadro gözlemleri ve çözümleri ile Marksizm'den temel noktalarda ayrı düşmekteydi. Ancak kadronun liberal ekonomiye, liberal ekonominin siyasal rejimi olan faşizme karşı takındığı tavır da çok açıktı. Kadro bu yüzden birçok çevrenin boy hedefi olmuştu. Kadro dergisi Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nce ilk ciltlik kitap olarak yeniden yayınlanmıştır. Doçent Cem Alpar'ın özenli çalışmaları sonucunda yayınlanan kadro dergilerinde kadro yazarlarının Kemalizm'e getirdikleri yorumları bugün dikkatle okuyoruz. Atatürk'ün sağlığında ve Atatürk'ün desteğinde çıkarılan kadro dergilerinde anti-emperyalist ve anti-kapitalist düşünceler savunulmakta ve çözüm yolları önerilmektedir. Kadronun başyazarı Şevket Süreyya Aydemirli, sonradan İnkılap ve Kadro adıyla bir kitapta topladığı yazılarda da kadro hareketinin siyasal çizgisi izlenebilir. Kadro, Marksizm dışında bir çözüm göstermekte ancak anti-kapitalist ve anti-emperyalist düşünceleri savunmaktadır. Marksist açıdan kadronun savunduğu, önerdiği ve benimsediği çözüm yolları o günden bu yana çok tartışılmıştır. Kadro kendi çizgisinde tutarlıdır. Onlara göre o tarihlerde Türkiye'de büyük sınıf çelişkileri yoktur. Dünya ölçüsünde kapitalizm metropol koloni nizamına dayanır. Temel çelişki sömüren ülkelerle sömürülen ülkeler arasındadır. Bu nedenle ön planda olan Marksizmin öngördüğü sınıf savaşları değil, milli kurtuluş savaşlarıdır. Kadronun yaklaşımı budur. Ve bu yüzden kadro milli kurtuluş devletçiliği adını taktığı Türkiye'ye özgü bir ekonomi siyaseti uygulanmasını ister. Bunlar aynı zamanda Atatürk'ün düşünceleridir. Bu görüşlerin Marksizmle tarihsel maddicilikle bir ilgisi yoktur. Tersine bu görüşler Marksizme temelden yabancıdırlar. Kadrocular devlet kapitalizmi önerirler. Leninist uygulama ise kolektivist esaslara dayanır. Ancak kadrocu görüşler piyasa ekonomisine, liberal düzene, tekelci kapitalizme de karşıdırlar. Marksizm sınıfsallığı, kadrocular ise ulusallığı ön planda tutmaktadırlar. Kadro, Türk devriminin ulusal temellerini araştırmaya, devrimi kendine özgü niteliklerini belirlemeye ve Kemalist ideolojiyi benimsetmeye çalışan katıksız Atatürkçü bir yayın organıydı. Evet, yine aynı noktaya geliyoruz. Nasıl laiklik ilkesi olmadan, cumhuriyetçilik ilkesi olmadan, milliyetçilik, halkçılık ve demircilik ilkesi olmadan Atatürkçülük olmazsa, devletçilik ilkesinden ayrı bir Atatürkçülük de olmaz. Çünkü Atatürkçülük bir bütündür, bölünmez ve parçalanmaz. Ama denir ki, Atatürk'ün devletçilik uygulamalarını yaptığı dönemdeki ekonomik koşullarla bugünküler çok farklıdır. O zaman kolayı var. Bankerlerle bankaların yarıştığı, dışarıdan borca, içeride yüksek faize dayalı bu liberal düzene, bu piyasa ekonomisine bir başka ad bulunmalı. Çünkü ekonomide Atatürkçülük demek planlı devletçilik demektir. 11 Şubat 1981. Vehbi Bey amca. Ünlü iş adamı Vehbi Koç bilindiği gibi Ankara'nın yerlilerindendir. Babamın ve annemin babaları da Ankara'nın yerlilerindendir. Babam Vehbi Koç'un çocukluk arkadaşıdır. Bu yüzden Vehbi Bey ile hemşehri oluruz. Hem hemşehri hem baba dostu. Koç önceki gün Ankara Ticaret Odası'nca düzenlenen kokteylde şöyle konuşmuş. Özal'ın sanayideki üretim artışı sözlerine katılmıyorum. Allah selamet versin, bizim sağ basına göre Özal'ı eleştirme komünistliğin ta kendisiydi. Özal giderse komünizm gelirdi. Bu yüzden Özal'a övgüler dizilirdi. Değerli hemşerim ve baba dostu Vehbi Bey de komünist mi? Haşa, sümme haşa. Ama o da Özal'ı pek beğenmiyor. Dikkat edin diyor. İneği sütü kurmak üzere. Gerçi biz süte su katarız ama neyse. Hay ağzına sağlık Vehbi Bey. Vehbi Bey amcayı bir görsem anlatacağım. Biz bunları yazınca komünist oluyoruz. Vehbi Bey amca aynı sözleri söyleyince doğru oluyor. E vallahi bravo. Olsun olsun, ben razıyım. Yeter ki bu sözler söylensin. Vehbi Bey amcayı görürsem şunu da anlatacağım. Bir devlet bankası yeni kurulan bir özel bankaya al sana 100 milyon lira para diye düşük faizle para yatırır mı? Yatırırsa ne olur? Vakıflar Bankası diye bir devlet bankası var biliyorsunuz. Hisarbank diye de yeni bir banka. Bu Vakıflar Bankası günün birinde 100 milyon lirayı şak diye bu Hisarbank'a yatırmaz mı? Yatırır. Faiz yarışında böylesine cömertlik olur mu? Vakıflar Bankası bu parayı kredi olarak verse çok daha fazla alacak. Niçin öyleyse mevduat sahibi gibi gidip parayı bir özel bankaya yatırıyor? Vehbi Bey amca, Vehbi Bey amca, anladık. Bu Hisarbank kale gibi banka. Ama bu da penaltı değil mi Allah aşkına? Biz diyoruz ki bu faiz yarışının sonu yoktur. Vehbi Bey amca da böyle düşünüyor. Biz diyoruz ki iş adamı aldı bankalardan, bankerlerden parayı. Örneğin buzdolabı üretti. Buzdolabını satamazsa ne olur? Nasıl öder bu kredileri? Vehbi Bey amca da tıpkı böyle düşünüyor. Diyor ki dikkat edin, ineği sütü kuruyacak. Vehbi Bey amca diyalektik materyalizmi benimsemiş değil. Vehbi Bey amca ideolojinin esiri değil. Vehbi Bey amca Marksist, Leninist ve hatta Maoist değil. Niçin böyle konuşuyor? Benim şirketlerim, holdinglerim, yatırımlarım yok. Ben de bu konuda tıpkı Vehbi Bey amca gibi düşünüyorum. Vehbi Bey amca solcu değil, o da bizim gibi düşünüyor. Bir görsem baba dostu Vehbi Bey amcayı, şunları da anlatacağım. Diyorlar ki kitleri satalım, peki satalım. Sigarayı devlet yapmasın, peki yapmasın. TRT'yi de özel sektöre verelim, peki verelim. Madenleri devlet işletmesin, peki işletmesin. Vehbi Bey amca, Vehbi Bey amca. Devlet anarşistlerin istediği gibi böyle yavaş yavaş ortadan kalkmaz. Yok olmaz mı? Vehbi Bey amca, sen gün görmüş adamsın. Şunları televizyona çıkıp bir bir anlatsan Allah'ını seversen. Vehbi Bey amca, bu faiz yarışında bankerleri de çok kızıyorsun hani. Bir Ankara türküsü vardır. Seymenler şöyle kostak kostak söylerler. Didayla da küçük hanım Didayla, 500 altın yedirdim bir ayda, gitti de gelemedi ne fayda. Bu faiz yarışı sonunda para sahiplerine bu türküyü söyletecek galiba. Gitti de gelmedi ne fayda. Vehbi Bey amca, çık Allah'ını seversen şu televizyona. Olayları içinden midir, dışından mıdır? Hangi program olursa olsun şunları anlat bir bir. Vehbi Bey amca, bir daha Ankara'ya uğrarsan bize de bekleriz. 3 Eylül 1981. Tek yol Friedman. İngiliz ekonomisi tarihin en büyük bunalımı içinde kıvranıp duruyor. Bunalımdan çıkış yolu için ünlü ekonomi profesörü Friedman'ın önerdiği çözüm yollarını zorlayan iktidardaki muhafazakar parti lideri Başbakan Margaret Thatcher, bunalımdan çıkış için başka çözüm yolu bulunmadığını söyleyerek Profesör Milton Friedman yöntemlerinde direniyor ve her konuşmasında yineliyor. Başka çözüm yolu yok. Buna karşı muhalefetteki İşçi Partisi'nin yeni lideri Michael Foot, Profesör Friedman kaynaklı çözüm yollarının İngiliz ekonomisini enflasyon dalgalarından kurtaramayacağını vurgulayarak bu yol ve yöntemleri yeni sorunlar yarattığını anlatıyor ve her yerde şu görüşünü yineliyor. İngiltere 1929 bunalımına doğru sürükleniyor. Aynı liberal çözümleri uygulayan İsrail %100'ü aşan bir enflasyon dalgası içindedir. İsrail Başbakanı Begin'in 1977 yılında %24'ten %15'i indirmeye söz verdiği enflasyon 3 yıl geçmeden %140'a varmış bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu ekonomik bunalımın etkenleri arasında son yıllarda baş döndürücü bir hızla artan petrol fiyatlarının çok önemli bir yeri vardır. Bu önemli gerçek aynı gerçeğin bir başka yanını daha gözler önüne sermektedir. İran ve Irak arasındaki Körfez Savaşı'ndan sonra petrol fiyatlarının daha da artacağı çok açık ve somut bir gerçek olarak belirmiş bulunuyor. Dünyanın böylesine bunalımlarla kavrulduğu, gelişmiş ülkelerin bile bu sarsıntıdan oldukça büyük paylar aldığı bir dönemde tek yol Profesör Friedman'dır gibi saplantılara takılıp kalmak insanların kendi kendilerini aldatmasından başka neye yarar? 20. yüzyılın ikinci yarısında ekonomik ve siyasal konuları tek yönlü bakış açıları ile çözmeye olanak yoktur. İşte örnek İngiltere, işte örnek İsrail. Bizde nedense ideoloji deyince akla hemen Marksist ideoloji gelmektedir. Yeryüzünde Marksist ideoloji olduğu gibi ondan da önce kapitalist dünyaya yön veren çeşitli siyasal ve ideolojik görüşler vardır. Örneğin İngiltere'de muhafazakar parti iktidardan düşse ve İşçi Partisi iktidara gelse herhalde Marksist denebilecek bir ekonomi politikası uygulanacak değildir. Uygulanacak olan yine kapitalist ekonomi yöntemleridir. Ancak uygulamada biraz farklı bir ölçüde değişik yöntemlere rastlanacaktır. Ama yine kapitalist ekonominin temel kurumları ve bu ekonominin gerektirdiği uluslararası bağlantılar korunacaktır. Özetle Profesör Friedman'ın önerileriyle oluşan ekonomi politikalarının karşı seçenekleri ille de Marksist, sosyalist uygulamalar değildir. Kapitalist düzen içinde de başka çözüm yolları, başka yol ve yöntemler vardır. Başka yol yoktur gibisinden görüş sahipleri bir bakıma çok eleştirdikleri Marksist uygulamalar dışında çözüm yolu görmeyen bağnaz Marksistlere benzemektedirler. Yaşadığımız çağın adı 20. yüzyıldır. 20. yüzyıl özgür tartışma ortamı içinde çeşitli çözüm yollarının tartışıldığı bir özgürlük çağının adıdır. Ve 20. yüzyılda değil Marksist ideolojiler, kapitalist ideolojinin bir kısım çözüm yollarına gözleri kapatmanın akıl ile mantık ile bağdaşır ne yanı vardır? 27 Kasım 1980 Yorumsuz Holdingler Savaşı'nda bakalım kim kimi alt edecek? Bunu şimdiden kestirmek olanaksızdır. Bu holdingler yalnızca ekonomik kuruluşlar değildir.